Ayrım 12, Kızıl Mars, Kim, Stanley Robinson, sayfa 117. Kadın yere iki ayağıyla birden indi, şaşırtıcı bir şey olmadı. G, Ares'te geçen 9 ay yüzünden tanıdıktı ve giysisinin ağırlığıyla birlikte hatırlayabildiği kadarıyla yeryüzünde yürümekten çok farklı değildi. Gökyüzü kum rengi lekelerle gölgelenmiş bir pembeydi. Fotolardakinden daha zengin ve daha karmaşık bir renk. ''Gökyüzüne bak'' diyordu en, ''gökyüzüne bak.'' Maya gevezelik ediyor, Saks ve Vlad dönen heykeller gibi eksenleri etrafında dönüyorlardı. Nadejda Fransin Chernyshevsky birkaç adım daha attı. Botlarının altında yerin çatırdadığını hissetti. Birkaç santimetre kalınlığında tuzla sertleşmiş bir kumdu. Yürüdüğünüzde çıtırdayarak kırılıyordu. Jeologlar buna kalker kabuk ya da kaliş diyordu. Bot izleri küçük radyal kırıklarla çevriliydi. İniş aracından uzaktaydı. Zemin kayaların bir bölümü kızıl, siyah ya da sarı renkler taşısa da aynı renkte bir kaya karmaşasıyla kaplanmış koyu pas rengi bir turuncuydu. Doğuda her biri farklı şekil ve büyüklükte, ufka saplanan tepeleriyle bir dizi roket iniş aracı görülüyordu. Hepsi de zeminle aynı kızılımsı turuncu renkle kaplanmıştı. Tuhaf ve ürpertici bir manzaraydı. Sanki uzun süredir terk edilmiş yabancı bir uzay limanına gelmiş gibiydiler. 1 milyon yıl sonra Baykonur'un bir kısmı da böyle görünecekti. En yakın iniş araçlarından birine yürüdü. Küçük bir ev büyüklüğünde bir yük taşıyıcısı, 4 ayaklı bir roket taşıyıcı iskelet üzerine kurulmuştu. Sanki onlarca yıldır oradaymış gibiydi. Güneş tepedeydi. 100 koruyucusunun ardından bile bakılamayacak kadar parlaktı. Polarizasyon ve diğer filtrelerin ardından güneş hakkında karara varmak güçtü. Ama gün ışığı hatırlayabildiği kadarıyla yeryüzündekine çok benzer gelmişti. Parlak bir kış günü. Ayrıntıları görmeye çalışarak bir kez daha çevresine bakındı. Hafifçe engebeli ve hepsi toza yarı gömülmüş, küçük sivri uçlu kayalarla kaplanmış bir düzlükte duruyorlardı. Arkasındaki batı ufku küçük ve düz zirveli bir tepeyle fark ediliyordu. Bir krater kenarı olabilirdi, söylemesi zor. En neredeyse yolun yarısındaydı ama hala oldukça büyük bir figürdü. Ufuk doğru olamayacak kadar yakın görünüyordu. Nadia yakında alışacağı ve bir daha hiç fark etmeyeceğinden kuşkulanarak bunu kaydetmek için duraksadı. Ama tuhaf bir şekilde yakın görünen bu ufuk yeryüzündekine benzemiyordu. Bunu artık açıkça kavrayabiliyordu. Daha küçük bir gezegendeydiler. Yeryüzündeki yer çekimini hatırlamak için yoğun bir çaba harcadı. O yer çekimi de çok zor olacağını düşündü. Ormanda yürümek, tundrada buz tutmuş bir ırmağın üstünde ve şimdi adım adım, zemin düzdü. Fakat insanın kendisine her yere yayılmış kayaların arasında bir rota çizmesi gerekiyordu. Yeryüzünde kayaların bu kadar bol ve düzenli dağıtıldığını bildiği bir yer yoktu. Bir sıçrayış yaptı ve güldü. Giysisiyle bile daha hafif olduğunu söyleyebilirdi. Her zamanki kadar güçlüydü fakat sadece 30 kiloydu. Giysinin 40 kilosu, bu onun dengesini bozuyordu, doğruydu. Kendisini içi boşalmış gibi hissetti, öyleydi. Yer çekimsel merkezi kaybolmuştu. Ağırlığı derisine doğru, içine değil, kaslarının dışına doğru kaymıştı. Bu da giysinin etkisiydi elbette. Yerleşim alanlarının içi Ares'teki gibi olacaktı. Ama burada dışarıda giysinin içindeyken içi boş kadındı. Bu imgenin yardımıyla aniden daha kolay hareket etmeye başladı. İri bir kaya parçasının üstünden sıçradı, inip bir dönüş yaptı, dans etti. Havaya sıçra, dans et, düz bir kayanın tepesine in, dikkat! Yuvarlandı, bir dizinin ve iki elinin üzerine düştü. Eldivenleri kalker kabuğu kırdı. Kabuğun verdiği duygu kumsaldaki kabuk kaplı bir kum katmanı gibiydi. Yalnızca daha sert ve daha gevrek. Sertleşmiş çamur gibi ve soğuk. Eldivenleri bot tabanları gibi ısıtılmıyordu ve yere dokunduğunda yeterince yalıtım yoktu. Buza çıplak elle dokunmak gibiydi. Uf, yaklaşık 215 derece Kelvin diye hatırladı ya da -90 derece santigrat. Antarktika'dan soğuk, en kötü halindeki Sibirya'dan soğuk, parmak uçları uyuşmuştu. Çalışabilmek için daha iyi eldivenlere ihtiyaç duyacaklardı. Bot tabanları gibi ısıtma birimleri taşıyan eldivenlere. Bu da eldivenleri daha kalın ve daha az esnek kılacaktı. Parmak kaslarını güçlendirmesi gerekiyordu. Kahkahalar attı. Royal Garden Blues'u mırıldanarak ayağa kalktı ve başka bir yük taşıyıcısına doğru yürüdü. Taşıyıcının ayaklarından birine tırmandı ve büyük metal sandığın yanına kazınmış bir yazının üzerindeki kızıl pislik tabakasını sildi. Hidrazinle çalışan ısı korumalı yarı özerk tam programlanabilir bir John Deere Volvo Mars buldozeri, ilaveler ve yedek parçalarıyla birlikte. Yüzünde koca bir sırıtışın belirdiğini hissetti. Arkadan çapalayıcılar, önden yükleyiciler, buldozerler, traktörler, griderler, damperli kamyonlar, her tür inşaat teçhizat ve malzemeleri. Atmosferden kimyasalları toplayıp filtrelemek için hava ayrıştırıcılar. Bu kimyasalları başka kimyasallara çevirmek için küçük atölyeler. Bu kimyasalları birleştirmek için başka atölyeler. Gerek duyacakları her şey vadiye yayılmış kraterlerin içinde ellerinin altındaydı. Bir iniş aracından diğerine stoklarını kaydederek sıçramaya koyuldu. Bazıları gerçekten sert inmişti. Bir bölümünün örümcek ayakları kırılmış, bir bölümünün ise gövdeleri çatlamıştı. Hatta biri yarı yarıya toza gömülüp dağılmış bir kutu yığınına dönüşmüştü. Fakat bunlar da başka türden fırsattı. Kurtar ve onar oyunu, en sevdiği oyunlardan biri. Yüksek sesle güldü, bir parça başı dönüyordu. Bilek konsolündeki ileti ışığının yanıp söndüğünü fark etti. Ortak kanala geçti. Maya, Vlad ve Saxon hep bir ağızdan nerede? Kadınlar buraya geri gelsin. Hey Nadia, bu lanet yaşam alanını yola sokmamıza yardım et. Kapısını bile açamıyoruz diye konuştuğunu duyduğunda biraz şaşırdı, güldü. Yaşam alanları da diğer her şey gibi etrafa dağılmıştı. Fakat onlar işler olduğunu bildikleri birinin yanına inmişlerdi. O yaşam alanı birkaç gün önce yörüngedeyken çalıştırılmış ve tam bir denetimden geçmişti. Ne yazık ki dış kilit kapısı denetimi yapılmıyordu ve şimdi de o sıkışmıştı. Nadia sırıtarak onarmaya koyuldu. Terk edilmiş bir karavan gibi görünen nesnenin bir uzay istasyonunun kilit kapısı olduğunu görmek tuhaftı. Acil durum açış kodunu tuşlayıp hafifçe zorlayarak kapıyı açması bir dakikasını aldı. Soğuktan takılmıştı. Belki de diferansiyel küçülme. Böyle bir sürü küçük sorunları olacaktı. Sonra o ve Vlad kilidin içinde, ardından da yaşam alanının içindeydiler. Hala bir karavan gibi görünüyordu. Ama içinde en son sistem mutfak ekipmanları olan türden. Işıkların hepsi açıktı. Hava ılıktı ve dolaşımı iyiydi. Kontrol paneli bir nükleer santralinkine benziyordu. Diğerleri içeri girerken Nadia kapılardan geçerek bir dizi küçük oda boyunca yürüdü ve aniden yaşadığı en tuhaf hisle doldu. Bir şeyler ters görünüyordu. Işıklar açıktı, bazısı yanıp sönüyordu. Salonun diğer ucunda bir kapı menteşelerinden hafifçe ileri geri sallanıyordu. Belli ki hava akımı vardı. Yaşam alanının yüzeye iniş darbesi büyük olasılıkla her şeyi bir parça karman çorman etmişti. Silkinip yaşadığı duyguyu dağıttı ve diğerlerini karşılamaya gitti. Herkes yere inip durarak, tökezleyerek, koşarak, ufka bakarak, yavaşça dönüp yeniden yürümeye koyularak, taşlık araziyi geçene, çalışan üç yaşam alanına girene, Eva giysilerini çıkarıp bir yere kaldırana, yaşam alanlarını denetleyene ve durmaksızın konuşarak bir şeyler yiyene kadar akşam olmuştu. Yaşam alanları üzerinde çalışamayacak ve uyuyamayacak kadar heyecanlı oldukları için gecenin büyük bölümünde konuşmayı sürdürdüler. Ardından çoğu şafağa dek kesik kesik uyudu, uyanınca giyindiler, çevreye bakınıp olguları denetlemek ve makineleri kontrolden geçirmek için dışarı çıktılar. Sonunda acıktıklarını hissettiler ve hızlı bir yemek atıştırmak için döndüler. Yine akşam olmuştu. Birkaç gün boyunca böyle sürüp gitti. Çılgın bir vakit geçirme girdabı. Nadia bilek kontrolünün bipiyle uyanıyor ve yaşam alanının doğuya bakan küçük penceresinden dışarıyı seyrederek hızlı bir kahvaltı yapıyordu. Şafak gündüzün koyu pembemsi turuncusuna doğru hızla bir dizi gül tonundan geçmeden önce birkaç dakika için gökyüzünü zengin çilek renkleriyle boyuyordu. Yaşam alanının zemini boyunca gün içinde kıvrılıp duvarlara yaslanan matların üstünde arkadaşları uyuyordu. Duvarlar şafakla birlikte turuncu ile lekelenen bej rengindeydi. Mutfak ve oturma odası küçüktü. 4 tuvalet lavabodan daha büyük değildi. Oda aydınlanırken en kımıldanıyor ve 4 tuvaletten birine yöneliyordu. Koşullar Ares'e göre öylesine kalabalık ve iç içeydi ki bazıları uyum göstermekte zorluk çekiyordu. Maya her gece böylesi kalabalıkta uyuyamayacağından yakınıyordu. Ama işte oradaydı. Ağzı küçük bir kız gibi aralıktı. Diğerlerinin rutin sabah gürültüleri ve telaşı arasında en son kalkan o olurdu. Ardından güneş ufku çatlatır, Nadia kahvaltısını ve atmosferden ayrıştırılan suyla, tadı aynıydı, karıştırılmış süt tozundan yapılmış sütünü bitirmiş olurdu. Şimdi yürüyüş giysisine girip çalışmak için dışarıya çıkma zamanıydı. Yürüyüş giysileri Mars yüzeyi için tasarlanmıştı ve uzay giysileri gibi basınçlı değillerdi. Tersine içindeki bedeni Terra atmosferini sağlayacağı basınçta tutan esnek bir ağdan yapılmışlardı. Bu da deriyi eğer Mars'ın minimal atmosferine maruz kalsaydı uğrayacağı şiddetli genleşme zedelenmelerinden koruyordu. Fakat basınçlı bir uzay giysisinin vereceğinden çok daha fazla hareket serbestliği sağlıyordu. Yürüyüş giysilerinin ayrıca çok belirgin bir kullanışlılık üstünlüğü vardı. Yalnızca sert başlık hava geçirmezdi. O yüzden eğer dizden ya da dirsekten bir delik açsanız derinizin bir kısmı kötü biçimde zedelenir ve donardı. Ama birkaç dakika içinde boğularak ölmezdiniz. Bir yürüyüş giysisine girmek başlı başına bir işti. Nadia pantolonu uzun iç çamaşırının üstüne çekti, sonra ceketin içine girip giysinin iki parçasını birbirine tutturdu. Ardından büyük termal botların içine yerleşti, tepe halkalarını giysinin bilek halkalarına kilitledi, eldivenleri taktı, bilek halkalarını kilitledi, gerektiği gibi standart sert bir başlık giyip giysinin boyun halkalarına kilitledi. Sonra bir hava tankı sırt çantasını omzuna aldı ve hava tüplerini başlığına bağladı. Peş peşe birkaç kez sert nefes aldı. Serin oksijen nitrojeni yüzünde hissetti. Yürüyüş giysisinin bilek paneli bütün ek yerlerinin iyi durumda olduğunu söylüyordu. John ve Samantha'nın ardından kilite girdi. İç kapıyı kapattılar, hava içeri doğru emildi ve John dış kapıyı açtı. Üçü de dışarı çıktı. Her sabah erken sabah güneşi batıya doğru uzun siyah gölgeler bırakır, çeşitli tepecikler ve çukurlar açıkça görünürken o kayalık düzlüğe çıkmak ayrı bir heyecandı. Genellikle güneyden esen bir rüzgar olurdu. Gevşek toz parçacıkları yüzeyin üzerinde dolambaçlı bir biçimde sürüklenir ve kayalar bazen kıpırdanır gibi görünürdü. Bu rüzgarların en güçlüsü bile uzanmış bir el tarafından zorlukla hissedilirdi. Henüz fırtına rüzgarlarından birine maruz kalmamışlardı. Saatte 500 kilometre ile estiğinde kesinlikle bir şeyler hissedeceklerdi. 20 ile estiğinde ise neredeyse hiçbir şey anlaşılmıyordu. Nadia ve Samantha küçük roverlardan birine yürüyüp bindiler. Nadia rover'ı düzlükte önceki gün yaklaşık 1 kilometre batıda buldukları bir traktöre doğru sürdü. Sabah soğuğu yürüyüş giysisinden içeri, giysi malzemesindeki ısıtma tellerinin X örgüsü yüzünden baklava biçiminde giriyordu. Tuhaf bir duyumdu. Fakat Sibirya'da çok daha soğuk zamanlar geçirmişti ve şikayeti yoktu. Büyük iniş aracına vardıklarında yüzeye indiler. Nadia Phillips tornavida uçlu bir matkap alarak aracın üstündeki sandığı sökmeye koyuldu. Araçtaki sandığın içindeki traktör bir Mercedes-Benz'di. Matkabı bir vidanın kafasına yerleştirdi, tetiği çekti ve vidanın sökülüşünü seyretti. Vidayı alıp sırıtarak bir sonrakine geçti. Gençliğinde sayısız kez böylesi soğuklarda, soğuktan uyuşmuş beyaz ellerle dışarı çıkmış, donmuş ya da sıkışmış vidaları sökmek için devasa savaşlar vermişti. Ama şimdi zip, biri daha çıktı. Gerçekten de yürüyüş giysisiyle Sibirya'da olduğundan daha sıcak oluyordu ve uzay giysisine göre daha rahattı. Yürüyüş giysisi ince sert bir su altı giysisinden daha engelleyici değildi. Her yanda esrarengiz düzenleri içindeki kızıl kayalar vardı. Ortak kanaldan konuşmalar geliyordu. ''Hey, güneş panellerini buldum.'' O da bir şey mi? Ben az önce kahrolası nükleer reaktörü buldum. Evet, Mars'ta harika bir sabahtı. Sökülüp istiflenmiş sandık yüzeyleriyle traktörü iniş aracından çıkarmak için bir rampa oluşturdular. Yeterince güçlü görünmüyordu ama bu yine yer çekimi yüzündendi. Nadia erişir erişmez traktörün ısıtma sistemini açmıştı ve kabinin içine tırmandı. Rampa soğukta umduğundan daha kırılganlaşabilir ya da güvenilmez diye o ve Samantha bir kenardan seyrederken bu şeyin rampayı kendi başına inmesinin en iyisi olduğunu düşünerek aracın otopilotuna bir emir tuşladı. Mars G'sine uygun olarak düşünmeyi, onu hesaba katan tasarılara güvenmeyi hala olanaksız buluyordu. Rampa oldukça dayanaksız görünüyordu. Fakat traktör kazasız belasız aşağıya indi ve yerde durdu. 8 metre uzunluktaydı. Koyu maviydi. Tel örgülü tekerlekleri insan boyundan daha yüksekti. Kabine girmek için küçük bir merdiveni tırmanmaları gerekmişti. Vinç ilavesi çoktan ön kısımdaki çıkıntıya bağlanmıştı. Ve böylece vinci kullanarak kum siperi torbalarını, yedek parça kutularını ve son olarak sandık yüzeylerini traktöre kolayca yüklediler. Bitirdiklerinde traktör aşırı yüklenmiş ve bir buharlı ork gibi ağır görünüyordu. Fakat G bunu yalnızca bir denge sorununa dönüştürüyordu. Traktör 600 beygir gücü, geniş dingil aralığı ve tank paleti kadar iri tekerlekleriyle gerçek bir domuzdu. Hidrazin motorun dizelden daha kötü bir çekici vardı ama ulaşılabilecek en güçlü birinci vites gibiydi. Hiçbir şekilde durdurulamaz. Kalktılar ve ağır ağır karavan parkına doğru yol aldılar. Ve işte Nadejda Chernyshevsky Mars üzerinde bir Mercedes-Benz sürüyordu. Kendisini bir kraliçe gibi hissederek sınıflandırma alanına doğru Samantha'yı izledi. Bu daha sabahtı. Yaşam alanına dön, başlık ve tankı çıkar, yürüyüş giysisi ve botlarla hızlı bir atıştırma. Bütün bu koşturma sonunda açlıktan ölecek gibi olmuşlardı. Öğle yemeği sonrası Mercedes-Benz'le çıktılar ve onu bir Boeing hava ayrıştırıcısını yaşam alanının doğusunda bütün atölyeleri bir araya toplayacakları bölgeye götürmek için kullandılar. Hava ayrıştırıcıları 8 heybetli iniş takımının yanlarına dikey olarak tutturulmuş roket motorlarının gövdenin üstüne kıça ve başa takılmış iki jet motorunun dışında bir bakıma 737'nin gövdelerini andıran büyük metal silindirlerdi. Bu ayrıştırıcıların 5 tanesi bölgeye yaklaşık 2 yıl önce indirilmişti. O zamandan bu yana jet motorları incecik havayı emiyor ve içerdiği gazlara bölmek için onu bir dizi ayrıştırma sürecinden geçiriyordu. Gazlar sıkıştırılmış ve büyük tanklarda toplanmıştı, artık kullanıma hazırdı. Bu yüzden Boeing'lerin her biri şimdi 5000 litre su buzu, 3000 litre sıvı oksijen, 3000 litre sıvı nitrojen, 5000 litre argon ve 400 litre karbondioksit taşıyordu. Bu devleri molozların arasından yaşam alanlarının yakınındaki büyük toplama tanklarına aktarmak kolay bir iş değildi. Fakat yapmaları gerekiyordu. Çünkü içindekiler toplama tanklarına akıtıldıktan sonra yeniden çalıştırılacaklardı. Daha o öğleden sonra bir başka grup birini boşaltıp çalıştırmıştı. Jetlerinin alçak uğultusu başlığın ya da yaşam alanının içindeyken bile her yerden duyulabiliyordu. Nadia ve Samantha'nın ayrıştırıcısı daha inatçıydı. Bütün öğleden sonra onu sadece 100 metre götürebildiler. Yol boyunca kendilerine kaba bir yol açması için buldozer eklentisini kullanmaları gerekti. Gün batımından az önce elleri buz gibi ve yorgunluktan her tarafları sızlayarak kilitten geçip yaşam alanına girdiler. Toza bulanmış iç çamaşırlarına dek soyundular ve bir kez daha kurt gibi acıkmış olarak doğruca mutfağa gittiler. Vlad her birinin günde yaklaşık 6000 kalori yaktığını tahmin ediyordu. Yeniden sulandırılmış makarnalarını pişirip kısmen ısınıp çözülmeye başlamış parmaklarını neredeyse tepsilerine gömerek hızla yuttular. Ancak yemeklerini bitirdikten sonra kadınların giyinme odasına gidip kendilerini temizlemeye, sıcak suyla yıkanmaya, temiz tulumlar giymeye koyuldular. Toz böyle bilek kilitlerimizden bile girerken, göğüs fermuarlarımız açık delikler gibiyken giysilerimizi temiz tutmak oldukça güç olacak. Evet öyle. Şu toz parçacıkları mikron büyüklüğünde. Başımıza kirli giysilerden daha büyük belalar açacaklar. Bu dediğimi unutma. Her şeyin içine girecekler. Ciğerlerimize, kanımıza, beynimize. Mars'ta yaşam bu. Bu çoktandır aralarında sevilen bir söz olmuştu. Bir sorunla, özellikle çözümü güç bir sorunla karşılaştıklarında kullanılıyordu. Bazı günler akşam yemeği sonrasında birkaç saatlik gün ışığı kalmış oluyordu ve Nadia dinlenme vaktinde bir kez daha dışarı çıkıyordu. Genellikle o gün üste çekilmiş sandıkların çevresinde gizlenerek geçiriyordu vaktini. Kendisini şekerci dükkanındaki bir çocuk gibi hissederek kısa süre içinde kişisel bir alet takımını bir araya getirmişti. Sibirya enerji endüstrisinde geçirilen yıllar onda iyi aletlere karşı derin bir saygı uyandırmıştı. Onların yokluğu yüzünden oldukça sıkıntı çekmişti. Kuzey Yakut'taki her şey permafrostun üzerine kurulmuştu. Her yaz platformlar toprağa batıyor, her kış ise buzlara gömülüyordu. İnşaat malzemelerinin parçaları, ağır makineler İsviçre ve İsveç'ten delgiler, Amerika'dan reaktörler, Ukrayna'dan ilave olarak bazıları iyi, bazıları aşırı işe yaramaz bir yığın eskimiş çöp benzeri Sovyet ıvır zıvırıyla birlikte. Dünyanın her yerinden geliyordu ama hiçbiri birbirine uymuyordu. Hatta bazıları inç sistemiyle üretilmişti. Bu yüzden orada buz ve telden petrol kuyuları yaparak Çernobil'in yakınlarında bir İsviçre saati gibi kaldığı nükleer reaktörleri bir araya getirerek durmaksızın hemen o anda bir şeyler uydurmaları gerekiyordu. Her umutsuzluk verici günlük çalışma bir tenekeciyi ağlatacak türde bir alet grubuyla başarılıyordu.
12. ayının sonu. Sayfa 125.